Merhaba herkese, ben Emre Onar. 3 yıldır Londra'da yaşayan biri olarak hem İngiltere'den hem de farklı ülkelerden Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine kısa söyleşiler yaptığım Bir Gidene Soralım podcast serisine hoş geldiniz. Yurt dışına taşınmanın ve yurt dışında yaşamanın çokça merak edildiği bu dönemde hep yurt dışına gitmeyi konuşuyoruz. Peki ya sonrası? Bu bölümde liseden çok sevdiğim bir arkadaşım konuğum Deniz Ertekin. Kendisi 4 senedir Brisbane, Avustralya'da yaşıyor. Orada doktorasını yapıyor. Hatta yakın bir zamanda bitirdi. Kendisi 12 senedir yurt dışında. Liseden mezun olduktan sonra Viyana'da moleküler biyoloji okumak üzere Viyana'ya gitti. Ardından yine Viyana'da yüksek lisansını yaptı. Arada hem Brisbane'da hem Amerika'da bir staj dönemi oldu ve şimdi 4 senedir bir bilim insanı olarak Avustralya'da yaşamaya devam ediyor. Kendisiyle hem Avustralya'da yaşamı, sinek genetiği üzerine yaptığı çalışmalarını, Deniz sinek deyince gülmeye başlıyor Deniz'de. Genel olarak Avustralya'da ve Avusturya'daki hayatı konuşacağız. Merhaba Deniz, hoş geldin.
Merhaba Emre, hoş bulduk.
Bize biraz kendinden bahsedebilir misin?
Tabii ki. İstanbul'da doğdum. Çocukluğum ve ergenlik dönemim İstanbul'da geçti. Ondan sonra liseye, Avusturya Lisesi'ne gittim. Sonra da senin de bahsettiğin gibi üniversite için Viyana'ya taşındım. 6 sene kadar Viyana'da yaşadım. Lisans ve master eğitimimi orada moleküler biyoloji üzerine yaptım. Ve gene bahsettiğim gibi arada kısa süreli işte staj ve projeler için ilk Hamburg'a gittim. Sonra Amerika'ya gittim. Sonra Avustralya'ya geldim. Stajlar sonrasında da 2016'da yani 4 sene önce doktora için gene Brisbane'e, Avustralya'ya geri döndüm. Doktorum da nörobiyoloji alanında yapıyorum. Dediğim gibi sinek üzerine çalışıyorum. Ve yaklaşık bir ay önce doktora tezimi teslim ettim. Şimdi onun raporunu bekliyorum ve umarım en kısa sürede doktor unvanımı alıp bu macerayı sonlandıracağım.
Macera sonlanıyor mu yoksa daha yeni mi başlıyor? Emin misin?
Macera hep sonlanıyor gibi olup sonlanmıyor. Artık herkes ne zaman bu akademisyen hayatımı bitireceğimi bekliyor ama sanırım daha devam edecek gibi gözüküyor.
Yok ya, Nobel'e adım adım demiştin yıllar önce. Deniz'in Instagram'da kullandığı bir hashtag. Deniz sinek genetiği, meyve sineği üzerinde çalışarak diyabet ve obezitenin neden olduğu genleri araştırıyor. Doğru değil mi? Deniz, bir araştırma konunu açıklayabilir misin çok kısa?
Tabii ki. Evet, sinek genetiği çok kullanılan bir alan, biyoloji alanında. Sineklerde olan teknolojiyle onların nöronlarına mesela tek tek bakabiliyoruz ya da genlerini editleyebiliyoruz. Bu sayede hani bu mekanizmaların nasıl çalıştığını anlıyoruz. Ve benim projemde aslında uyku ve dikkat üzerineydi. Ve bu obezite ve diyabet genleriyle ilgili olan mekanizmaların uyku ve dikkat nöronlarını nasıl etkilediğine baktım.
Bu arada şunu da söyleyeyim ben dinleyenlere. Bu bizim ikinci kaydımız Deniz'le. ben bu zamana kadar olan, bu arada bu korona dönemine kadar kayıtlarımın %80'ini konuklarımla yan yana beraber yapıyordum. Tabii korona dönemiyle beraber alternatif yöntemler bulmaya çalışıyorum. Deniz'le ilk alternatif yöntemimiz çalışmadı. Arkada çok fazla cızırtı vardı. Sonra yeni bir platform deniyoruz şu an. Ve ikinci kere kaydediyoruz aslında bir saat konuşmanın üzerine.
Umarım bu sefer başarılı olacağız.
Bu sefer başaracağız. Ve bazı soruları demin sorduğum için şu an garip geliyor. Doğrudan daldım doktora diye. İki sorum var aslında. İlki şu, bu alanı özellikle Avustralya'da yapmanın nedeni neydi? Yani bunu Türkiye'de yapabilir miydin? Veya Avusturya'da gerçekleştirebilir miydin? Niye mesela yüksek lisansını da Viyana'da yapmışken Avustralya'ya taşındın gibi bir sorun var.
Abi, dünyanın her yerinde bu konu üzerine çalışan laboratuvarlar var. Türkiye'de de hani sinek genetiği üzerine çalışan 2 ya da 3 tane laboratuvar var. Ama gruplar genelde spesifik konular üzerine çalışıyor. Buradaki grup özellikle uyku ve dikkat alanında ileri gelen gruplardan. O yüzden buraya gelmek istedim. Ama onun dışında da Avrupa'dan biraz uzaklaşmak istedim. Ve ya Amerika opsiyonlarım arasında Amerika, Kanada ya da Avustralya vardı. 2016'da Avustralya'ya geldiğimde buradaki enstitüyü tanıma şansım oldu ve buradaki opsiyonların ve olanakların ne kadar fazla olduğunu gördüm. Mesela üniversitede en iyi mikroskopları kullanabiliyoruz ya da en son teknolojiyi kullanabileceğimiz fasiliteler var. Ve bunları göze alarak ve vatandaşlık opsiyonlarını göze alarak Avustralya'ya gelmeyi tercih ettim.
İkinci sorum da şuydu aslında, seninle yani hatırlıyorum daha biz lise 1, lise 2'deyken yani 2005-2006 yıllarında yurt dışına yerleşme konularını konuşurduk seninle.
Evet, aynen.
Yani ikimizin de o zaman aslında Amerika hayaliydi. Şu anda ikimiz de Amerika'da değiliz, bir yandan komik. Şeyi sormak istiyorum, bu kararı erken yaşta sence nasıl verdin? Kararı vermeni sağlayan nedenleri hatırlıyor musun?
Ben 6 yaşından beri yelken yapıyordum ve yelken sayesinde milli takımla bir sürü yurt dışı yarışına gitme şansım oldu. O dönemde sanırım yurt dışını görmek, oradaki hayatı görmek beni küçük yaştan etkiledi. O zamandan zaten hani aklıma koymuştum hani başka bir ülkede eğitim görmek istediğimi. Bunun dışında da tabii Avusturya Lisesi'nin bana hani bunu daha gerçekleştirmemi aklıma koydu. Ve ailem de destek çıktı. Amerika hayalim ise hani Amerika'yı hep istiyordum, lisede de hala istiyordum. Ama tabii Amerika'daki üniversitenin ücreti bayağı yüksek ve ailem hani eğer kendine burs bile bulabiliyorsan tabii ki de git dedi. Ben de dedim bulurum tabii ki de, yelkenle burs alırım. Tabii ki de olmadı. Çünkü öğrendim ki Amerika'daki sporla alabileceğim burslar sadece Athletics olan burs varmış. İşte yelken, college sport tarzı sporlara burs verilmediği, yani o zaman verilmiyor diye cevap aldım oradaki okulların koçlarından. Bunun üzerine Avusturya opsiyonuna geri döndüm. Çünkü Avusturya'da eğitim çok, sadece mesela en son 17 euro veriyorduk semestr başına, dönem başına. Ya yani bedava, ya yani sadece sigorta parasını ödüyorsun. Ve istediğim bölümü okuyabiliyordum. Bunlar Avusturya'yı cazip bir opsiyon yaptı.
Avusturya'yı peki özlüyor musun şu anda? 4 senedir Avusturya'dan uzakta yaşıyorsun.
Avusturya'daki kültürü ve şehri özlüyorum. Açıkçası insanları çok özlüyorum diyemeyeceğim. Çok cana yakın bir topluluk. Cana yakın, ya buradaki cana yakın insanları gördükten sonra Avrupa'daki içe kapanık toplumu çok özlemiyorum açıkçası. Bunun bir sürü sebebi var. Ya Avustralya çok izole bir ülke ve çok ütopik bir yer aslında burası. Herkes mutlu, herkes birbirine güveniyor. Mesela arabanı açık unut, hani hiçbir şey olmuyor. Camı açık unut, bir şey olmuyor. Yani tabii hiç olmuyor değil ama olma olasılığı çok çok düşük. Mesela bir kere cüzdanımı arabanın üstünde unuttum. Yaklaşık 4 gün kadar arabanın üstünde bırakmışım. Ve duruyordu orada yani. Benim şapşallık örneklerim. Geçen gün bisikletten düştüm. Bisikletten düştükten sonra bir süre sonra fark ettim ki gözlüğümü de düşürmüşüm bisikletten düşünce ve bıraktığım yere geri döndüm. Bıraktığım yerde biri alıp yolun üzerine düşmüştüm tabii. Yol kenarına koymuş ezilmesin diye. Böyle hani çok iyilik seven insanlar var.
Denizciğim, umarım bu dikkatsizlikleri laboratuvarda da yapmıyorsundur.
Yapmıyorum diyemeyeceğim.
Eyvah. Bir gün haberlerde işte yüzlerce meyve sineği Avustralya'da doğaya karıştı diye bir haber okudum.
Valla onun çok büyük cezası var. Yani hapse girerim yani. Hani buradaki sinekler, çünkü burası ada olduğu için karantina kuralları çok sıkı. Bizim mesela sinekleri kullandığımız oda, iki tane kapı var ve bayağı havalandırma sistemleriyle izole ediyorlar ki sinekler kaçmasın diye. Hatta en son inspeksiyonda şey yaptılar, işte kapıya ayna koyacağız, üzerinizde sinek var mı diye bakacaksınız diye önerilerle geldiler. Daha gerçekleşmedi ama çok da uzak değiller bu kurallardan.
Ha, çıkabiliyor mu şeyden, kafes ya da ne bileyim bulundukları ne denir, fanus gibi şeyden?
Bulundukları fanusa tabii çıkabiliyorlar çünkü hani deneyleri yapmak için ki fanus arasında transfer etmemiz gerekiyor. Orada tabii kaçanlar oluyor. Ama hani zaten eğer yemekleri olmazsa yaşayamıyorlar. O yüzden çok büyük bir sıkıntı olmaz da tabii gene de dikkatli olmak lazım.
Yani çünkü bu sineklerin sonuçta doğaya karışırsa genetiğiyle oynanmış, ne bileyim hastalık geni yüklenmiş falan sinekler değil mi?
Evet, ama bunlar bu sinekler zaten o sebeplerden dolayı da çok güçlü genetiğe sahip değiller. O yüzden doğada yaşama, yani doğada survive edebilme imkanları çok çok az. Ama tabii dediğin gibi genetikleri oynandığı için doğaya karışmalarını istemiyorlar.
Oradan güzel bir bilim kurgu filmi konusu çıkar. Ama sadece film konusu kalsın. Bu korona sürecinden sonra daha fazla garipliğe ihtiyacımız yok. Avustralya'da herkes çok rahat falan dedin ya. Benim de aslında kafamdaki imaj Avustralya'ya dair hep o. Mesela böyle sanki insanlar çok pozitif, çok mutlu, böyle hayatlarında çok büyük bir kaygı yokmuşçasına yaşıyormuş gibi bir imaj var. Gerçekten böyle mi ve Avustralya'da yaşamaya dair en sevdiğin şeyler neler?
Gerçekten de çok rahat ve genel anlamda mutlular. Hani burada Avrupa'nın ve Amerika'nın yaşadığı büyük problemlerden uzaklar. Bunun herhalde en büyük sebebi nüfus oranının düşük olması. 20-25 milyon sanırım şu anda. Yani neredeyse bir İstanbul'un biraz büyüğü gibi. O yüzden hani hayat rahat. En sevdiğim Avustralya hakkında sanırım insanların mutlu ve güler yüzlü görmek. Yani İstanbul'a Türkiye'ye döndüğümde en ilk fark ettiğim şey o oluyor. Yani insanların yüzündeki mutsuzluk ve çok çok üzücü.
Evet, bu yorum açıkçası başka konuklar tarafından da çok yapılmaya başlandı. Yani yurt dışında hani insanların biraz daha mutlu ya da daha kaygısız bir hayat sürdüklerine dair gözlemler. Biraz da tabii Avustralya'nın ne bileyim herhangi bir doğrudan komşusu olmaması, siyasi çok büyük sorunlar geçirmemesi gibi gibi. Coğrafya kaderdir diye şey var ya, laf.
Evet.
Aslında biraz onu görüyoruz yani bizim gibi böyle şey bir bizim gibi böyle yerinde durmayan bir coğrafyayla sakin, izole, sessiz Avustralya'nın hayatını düşününce.
Evet, tam çok çok doğru bir tespit. Ya Avustralya ve Türkiye herhalde en polar örnekler olabilir yani.
Zaten Avustralya'daki şartların da belki hani Türkiye'de olmasını bu açıdan bekleyemeyiz.
Ha, tabii.
Peki Brisbane nasıl bir şehir? Neleri seviyorsun?
Brisbane küçük bir şehir. Sydney ve Melbourne'den sonra gelen üçüncü büyük şehir. Ve bunu bu sebeple daha biraz daha az gelişmiş ya da daha az metropolitan. Ve 2-3 tane üniversite var. Öğrencilerin çok olduğu bir şehir. Ama şu anda yükselişte. Hani bir sürü startup var ve iyi firmalar buraya neden şirketler açıyor. Ve biraz daha gelişmeye başladı. Ben Brisbane'in küçük olmasını seviyorum açıkçası. Hani İstanbul'da büyümüş biri olarak küçük şehir beni çok mutlu ediyor İstanbul'un kaosundan sonra. Ama öyle büyük bir hani gece hayatı yok. Ama güzel kafeler, restoranlar var. Yani çok Asya mutfağı çok çok gelişmiş mesela. Onun dışında da İki tarafında da güneyinde ve kuzeyde çok güzel plajların olduğu Sunshine Coast ve Gold Coast var. Bunlar ikisi de 1 saat uzaklıkta. Onun dışında da Outback denilen Outback tarafında da yürüyüşler yapabileceğin ya da doğa manzaraları görebileceğin yerler de var.
Gold Coast'u ben de merak ediyorum bu arada. Instagram'da ara ara fotoğrafları görüyorum oradan. Çok güzel gözüküyor. Gerçi Avustralya'nın birçok yeri çok güzel gözüküyor. Ben de bir süredir seni ziyarete gelmek istiyorum zaten. Avustralya'yı da çok merak ediyorum.
Hedef 2021.
Evet ya, hedef 2021. Gerçekten bu seneden ümidimiz yok artık. Avustralya'da peki başka yerleri ziyaret etme fırsatın oldu mu? En beğendiğin yerler nereler oldu?
Melbourne onlara gittim birkaç kere. Onun dışında Kuzey Queensland bölgesinde Cairns ve Daintree bölgesine gittim. İkisi de muhteşemdi. Cairns'de büyük büyük Recifs var. Great Barrier Reef, orada dalış yapabiliyorsun. Muhteşem yani, gerçekten umarım herkesin, umarım gelip görebileceksin oraları. Ya çok çok güzel. Onun dışında Tazmanya'ya gittim. Tazmanya'da en beğendim sanırım Daintree'den sonra, pardon, Daintree'den önce en beğendiğim yer. Muhteşem ya, adanın her yeri çok çok güzel. Doğa harikası. Eğer doğa yürüyüşü ve dağlara tırmanmayı seviyorsan çok çok muhteşem bir yer ya. Çünkü sonsuz güzellik var.
Tazmanya'yı ben de bundan birkaç sene önce Condé Nast Traveler'da okumuştum. Böyle çok ilgimi çekmişti. Orayı daha önce hiç böyle turistik olarak duymamıştım. Senden de hatırlıyorum fotoğraflarını Instagram'da yine. Ben Instagram'dan takipteyim Avustralya'yı. Çok farklı gelmişti.
Evet, geldiğinde gideceğiz umarım ve seni dağlara tırmanırken göreceğim.
Dağları tırmanmayı çok almayayım ben ya. Şey, demin diyordun ya Melbourne'de çok güzel kahveciler var. Ben rota değiştirdim şu an. Tırmanmaya yokum.
Annem ve babam geldiğinde onları Tazmanya'ya götürdüm. Onları işte en sevdiğim dağa tırmanmaya götürdüm de biraz dikti. Annem en dik noktasına geldiğimizde hani kafasını kaldırıp "Ben burada bekliyorum." bizi bıraktı sonra. "Babam ben yaparım ya." diye bir iki adım atıp o da geri döndü. Çok hayal kırılmıştı.
Dağ derken ne kadar yükseklikte bir dağ? Çok dağlık mı?
Şey ya, ayakta ayakta duramıyorsun ya, bayağı dört pati üzerinde tırmanıyorsun.
Ha, bayağı dik.
Evet.
Avustralya'nın bu doğası tabii bir kıta elbette.
Evet.
Ama yani o çeşitlilik de beni çok şaşırtıyor. Ne bileyim, bir tarafta yağmur ormanları, işte mercan resifleri, ne bileyim, bir yanda kocaman çöller var. İşte bir yanda bayağı hani urban
Evet.
şehir hayatında görebilirsin. Bir turist olarak aslında yapılabilecek çok şey var.
Evet, buraya hani Avrupa'dan backpacker olarak gelen çok çok var. Karavan kiralayıp buradan araba ya da karavan almak da bir opsiyon çünkü fiyatları çok uygun. O karavanı alıp ya da kiralayıp Avustralya'yı dolaşıp sonra ya kursanda gezileri sonrasında karavanı satıp öyle uzun süreli geziler yapan Avrupalılar çok var.
Evet, tam böyle aslında böyle birkaç ay alıp sonra orada böyle baştan sona gezmek lazım. Hani bir haftada, 2 haftada herhalde çok az bir kısmını sen görebiliyordur.
Evet.
Evet, inşallah gelebilirim ziyarete.
Umarım.
Melbourne'de sanırım büyük bir Türk nüfus da var, değil mi?
Evet.
Brisbane'da nasıl mesela, ya da Avustralya'da genel olarak Türk göçmen nüfus nasıl?
Evet, ben de Melbourne'de büyük bir Türk kesiminin olduğunu duydum ama açıkçası çok bir bilgim yok. Brisbane'da da çok Türk olduğunu sanmıyorum çünkü çok az karşılaştım. Hani bir kesim var tabii, hani arada görüştüğüm üniversiteden Türk arkadaşlarım var ama onun dışında da hani sokakta karşılaştım, çok nadir oldu. Aslında geçen bunu kaydettiğimizde sana hani çok hiç Türk'le karşılaşmadım demiştim. Bunun üzerine dün Uber Eats söylediğimde Uber Eats'i getiren Mehmet kapımı çaldı. Ama onun dışında hani uzun süredir değil, çok çok az Türk'le karşılaştım burada.
O zaman oradaki Türk algısı da daha nötrdür genel olarak.
Evet. Ya çok çok ya Türklere karşı çok pozitifler. Özellikle Gallipoli ya Çanakkale dolayısıyla hep bir Türkiye merakları var. Hep işte Türk'üm dediğinde çok gelmek istiyorum, çok görmek istiyorum. Çok gerçekten pozitif ve seviyorlar. Mesela bu Avusturya'da bu böyle tepkiler
Evet, onu da
almıyorduk
sormak
maalesef.
istiyorum. Zaten kaydın başında da dedin, yabancılara karşı yaklaşımları daha farklı Avusturyalıların vesaire diye. Orada Türk kimliği ile bulunmak nasıldı? Yani hayatını zorlaştırıyor muydu? Aldığın farklı ya da garip tepkiler oluyor muydu?
Avusturya için diyorsun değil mi?
Evet, Avusturya için.
Ya Avusturya'da evet maalesef hani arada alıyordum. Ama tabii hani bunun büyük bir sebebi de orada yaşayan Türklerin büyük bir kesim, bir Türk grubunun ülkemizi maalesef çok iyi temsil etmemesi. O yüzden açıkçası çok kızamıyordum ya da ben de tepki veremiyordum çünkü hani karşılaştıkları kötü bir kesim vardı ve insanlar genelleme yapmayı severler. O yüzden de herkese aynı kötü tepkiyi veriyorlardı bazen.
Karşılaştığın hiç böyle kötü bir olay oldu mu?
İlk aklıma gelen, Viyana'da oturma izni alıyorduk her sene öğrenci olarak ve her sene bunu uzatman gerekiyordu. Son senemde çok çok büyük çok kötü bir yani kötü bir olay yaşadım. Şimdi gülebiliyorum. Ama o zaman gerçekten çok etkilemişti beni. Son senemde vize başvurumu yaptığımda oradaki vize bölümünden bir mail geldi ki işte ben o dönemde Viyana Üniversitesi'nde asistanlık yapıyordum. Ve işte bu sebepten de bunun kaçak olarak yaptığımı düşünmüşler. Onun üzerine işte vizeni uzatmayacağız dediler. Ve bunun üzerine işte o grupta çalıştığım grubun profesörü okulun işte avukatlarını falan aradılar. Neyse avukatlar işte vize bölümünü aradılar. Bir şekilde o halloldu. Ama ondan sonra da vizemi almam gereken tarihteki bu tarih hani almam gereken tarihti. Çünkü ertesi gün konferansa gitmem gerekiyordu. Almaya gittiğimde orada çalışan Avusturya vize bölümünde çalışan bayan şu kadar bir parayı göstermezsen alamayacaksın dedi. Ve yani göstermem gereken para da öyle hani 200-300 euro değildi. Bayağı büyük bir paraydı. Ve bunu bana daha önceden söylememişlerdi. Neyse şansıma hani Avusturya'da dayım Avusturya'da yaşıyordu. Bir şekilde ondan o parayı alabildim. Getirip götürdüm. İşte hesabıma koydum. Hesabımda bu kadar para olduğunu gösteren bir belge aldıktan sonra kartımı alabildim ama bunu hani ben bu neden bu parayı göstermem gerekiyor hani bana niye söylemedin diye o bayanla konuşurken bayan bana dedim hani vizemi bugün almam gerekiyor bana o konferansa gidemeyeceksin diye böyle bir değişik bir tepki vermişti. Hala ya şimdi bu üzerinden neredeyse 5 sene geçti o yüzden anlatırken garip geliyor ama çok hani gerçek gibi bile gelmiyor ama değişikti. Böyle bir kötü bir olay yaşadım maalesef. Neden böyle bir şey yaptığımı da anlamış değildim.
Zamanında anlatmıştın. Bayağı şoke etmişti beni. Ve de geçtiğimiz gün yine bahsettiğinde bu durumdan bir önceki kaydımızda çok şaşırdım. Yani çünkü kadının sana işte o konferansa gidemeyeceksin falan demesi, böyle hırs yapması, ondan sonra seni tehdit etmesi çok garip. Yani birçok arkadaşımdan hani bizim liseden çok fazla Avusturya'ya giden mezun olduğu için hani çok fazla hikaye duyuyoruz ama bu en ekstremlerinden biriydi. Böyle şeyleri Avustralya'da denk gelmemen çok büyük bir şans. O yüzden hani neden Avusturya'yı özlemiyorsun bir bakıma da anlıyorum.
Burada ya vize olaylarını ya zaten ilk öğrenci vizeni aldığında yaklaşık 4,5 senelik bir vize veriyorlar. Yani her sene bir daha başvurman gerek olmuyor. Onun dışında da birkaç hafta önce öğrenci vizemi uzatmam gerekti. Hani ben bayağı korkuyordum tabii önce yaşadığım olaylardan dolayı ama gayet kolaydı. Hani internet üzerinden yapıyorsun her yeri. İnternet üzerinden yapıyorsunuz bütün başvurularını zaten. Ya hiçbir sorun çıkmadı ya. Şu ana kadar bir problem yaşamadım. Umarım da yaşamam.
Bu arada kısa bir sürede Amerika'da bir staj programıyla çalışma yapmıştın. Amerika'da kalmak ister miydin ya da doktorayı orada devam etmeyip Avustralya'da devam etmenin nedeni neydi?
Evet, 2015 yazından aralığa kadar Marshall yardımıyla Amerika'nın St. Louis şehrine gittim. Orada Washington University'nin St. Louis'te bir proje üzerine çalıştım. Amerika'da da tabii imkanları çok yüksek olan üniversiteler var. Washington University de bunlardan biri ama Avustralya'ya kıyasla daha kısıtlı imkanlar vardı. Ve Amerika'daki doktora programları genelde 6 ya da 7 sene sürüyor. Ama Avustralya'da daha kısa programlar yaklaşık 3,5 ya da 4 sene içinde ya yani maksimum 4 sene içinde bitirmeni istiyorlar. Ama Amerika'da bunun bir limiti yok yani. Bildiğim kadarıyla bir limiti yok. O yüzden insanlar uzattıkça uzatıyor. Çünkü akademik alanlarda tabii ne kadar makale çıkartabilirsen o kadar iyi senin kariyerin için ve süreyi de ne kadar uzatırsan o kadar şansın oluyor bu makaleleri yayınlamak için. Onun dışında da Amerika'da tabii vatandaşlık almayı da vatandaşlık almak da çok kolay bir süreç değil. Avustralya'da bu süreç çok daha kolay ve kısa. Bunları göze alarak Avustralya'ya gelmeyi gene en mantıklı opsiyon olduğunu düşündüm.
Bu arada Marshall yardımı deyip güldün, aslında bayağı büyük bir başarıydı o da. Marshall bursunu, aslında Avusturyalı öğrenciler için olan bir bursu alıp
Evet.
sonra Amerika'da bu staj programına gitmişti.
Evet,
Onu da bir anlat bari, başarılarından biraz bahset Deniz'ciğim.
Marshall yardımı aslında yani Marshall programının amacı Avusturya'daki Marshall yardımı Avusturya ve Amerika arasındaki ilişkileri ve interaksiyonları güçlendirme amaçlayan bir programdı. Ama başvuru kriterleri arasında ülke kriteri koymamışlardı. Ben de o yüzden başvurdum. Ve hani tabii Avusturya Üniversitesi'nden mezun olduğum için Avusturya'yı temsil ediyordum. Orada hatta mesela bir hafta sonu bizi San Francisco'ya uçurdular. Ve orada yaşayan Avusturyalı Amerikalılarla tanışma gibi bir program yaptılar. Herkes beni görünce çok şaşırıyordu. Çünkü hani anlamıyorlar neden burada bir Türk var diye. Ama güzel bir programdı. Hani birkaç bağlantı da kurdum ve hani hala hani o network'i belki ileride kullanabilirim.
Evet, güzel bir deneyim olmuş. Tekrardan tebrikler yani. İyi ki başvurmuşsun o Marshall yardımına. Son iki sorum var. Yani 12 senedir yurt dışında yaşıyorsun ve bu süreçte hani Türkiye'de çok değişti 2008'den bugüne. Peki Türkiye'nin senin için ifade ettiği şeyler değişti mi? Mesela bu 12 senelik süreci dönemlere ayırabiliyor musun?
Çok çok değişti diyebilirim. Hani ilk 3 senemde mesela hani İstanbul'da yaşıyordu çoğu arkadaşım, üniversiteye gidiyordu. Ve hani ben de Viyana'dan daha çok gidip gelebiliyordum, hafta sonu gidip gelebiliyordum. Ama bir sonraki senelerde işte arkadaşlarım hani çalışmaya başladılar ve o zaman ilk değişimleri görmeye başladım. Hani onların yaşadığı sıkıntıları duydum. İş hayatında yaşadığı sıkıntılar. Bunlar her ülkede var tabii ki de ama ya yani onlardan duyduğum kadarıyla daha farklı sıkıntılardı bunlar. Ondan sonra da hani hayatlar biraz daha kopmaya başladı. Hani biz Viyana'da hala üniversite okuyorduk. Ama İstanbul'da çoğu arkadaşlarımız üniversiteleri bitirdi, işte evlenme, çoluk çocuk muhabbetleri ve daha da kopmaya başladık. Ama onun dışında Türkiye'de de genel anlamda çok büyük değişimler oldu tabii ekonomi konusunda. Politik gelişmelerde gitgide Türkiye'de yaşamayı ve Türkiye'de kendini görmeyi biraz zorlaştırdı en azından şu an bulunduğum meslek dolayısıyla. Ve son bir 4-5 senedir ben tabii çok daha uzak olmam sebebiyle daha da büyük değişimler görüyorum. Yani en son gittiğimde çok çok değiştiğini gördüm. Yani bunu hani bir örnek göstermek çok zor geliyor ama yaşadığın duygular değişiyor. Ama tabii ki de yani ailem ve birçok arkadaşım hala orada. O yüzden her zaman aklımda olacak oraya dönmek, yani Türkiye'ye dönmek.
Ya da dönmen için nelerin değişmesi gerekir sence?
Dönmem için nelerin değişmesi gerekir? Ya iş bakımından düşünürsem birçok şeyin değişmesi gerekir. Hani birkaç üniversite var. Hani araştırmaya yüksek fonları ayıran ya da araştırmaları önem veren ama Türkiye'de genel anlamda hani araştırmanın pek bir önemi yok. Yani bunu mesela en son korona döneminde de çok çok iyi gördüm. Ya yalan haberler, işte koronayı kurtardım ya da koronayı çözdüm diye haber yapan araştırmacılar. Ya sadece hani ünlü olma çabasında olan araştırmacıları görmek beni çok çok üzdü. Ve bunlar hani küçük küçük araştırma gruplarından değillerdi maalesef. Hani büyük ülkenin büyük hastane gruplarından çalışan araştırma liderleri koronayı 3 günde çözme ümidi vererek çok yanlış yönlendirdi.
Evet, kimden bahsettiğini tahmin ettim. Şu anda Twitter'da bayağı gündem konusu olmuş. Bir yandan da aslında bayağı Türkiye'yi sıkı takiptesin. O 12 yıldır aslında hiç kopmadın.
Evet, yok hani arkadaşlarımla hep konuşmaya çalışıyorum. Zaman farkından dolayı bu biraz daha zorlaştı. Ama onun dışında Ekşi Sözlük'ten ya da haber kanallarından izliyorum. Bu arada bir izlediğim programda Müge Anlı bunu itiraf etmemem gerekiyor galiba ama çok enteresan geliyor. Yani ne kadar gerçek, ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum ama hani izlemek çok ben izlemeyi çok severim. Burada saat 5 gibi oluyor Müge Anlı'nın başladığı saati. İşte benim de sonunda zaten artık beynimin bittiği dönemler oluyor. Öyle izliyorum.
Bu özel itirafı ilk kez burada Avustralya'daki obeziteye, diyabete çare aramasını beklediğimiz bilim insanı akşamları rahatlama yöntemi Müge Anlı izlemek. Ay Deniz, güne de şey mücbir sebeplerle başlıyorsun değil mi? Orada
Evet.
Bartu Melikşah yayına girdiğinde senin sabahın.
Aynen. Onlar yayına girdiğinde burada saat işte 7 gibi oluyor. Güzel oluyor ya. Sabah böyle keyifli başlıyorsun öyle, pop kültür haberleriyle. Ama maalesef hani programa aldıkları birçok insanı tanımıyordum. Yani bir de sabah onların araştırmasını yapıyorum. İşte bu kim, o kim diye. O yüzden saçma bir sabah programım oldu artık.
İnan biliyor musun? Ben de çoğu böyle magazinin isimleri biliyordum komik bir şekilde. Böyle o aldıkları oyuncuların çoğunu bilmiyordum. Baya yani bu
Evet.
karantina döneminde Türk ünlü bilgim gelişti.
Aynen.
Peki popüler kültür dışında Türkiye'ye dair özlediğin neler var?
Mantı. Ama mantıyı 2 hafta önce yapmayı öğrendim. Çok da zor değilmiş yani. Hani o tek tek kapatması zor ama onun dışında hiçbir şey yok. Tabii mantı dışında hani arkadaşlarımı her şeyi, onun dışındaki her şeyleri de özlüyorum ama mantıyı özlemiştim. Burada sumak bulmak çok zordu. Sumak bulunca çok çok mutlu oldum. Bir de biber salçası bulamadım. Onun yerine chipotle
Mantıya inovatif bir yaklaşım. Bu arada demin konuşuyorduk, sonra Müge Anlı deyince biraz dikkatim dağıldı.
Evet.
Konudan bir tık uzaklaştık da şeyi de sormak istiyorum. Avustralya'da sosyal olarak seni oraya neler bağlıyor? Oradaki hayata dair neleri seviyorsun? Veya bu hayattan Türkiye'de bulamadıkların neler?
Buradaki hayatın rahatlığını seviyorum. Yani işe mesela bisikletle gidebiliyorum. Hani bisikletle giderken arabanın biri bana çarpacak mı korkusu yok. Onun dışında tabii güvenli, çok çok güvenli. Hani sokakta tek başına dolaşırken bir korku hissetmiyorsun ya da arkana hani gene bir tetiktesin ama hani bir şey olma ihtimali çok çok düşük ama maalesef hani Türkiye'de bunlar hala çok büyük bir problem. Onun dışında hani Avustralya'da bunlar çok ileri. Yani Avrupa'nın birçok ülkesinde de bunlar tabii ki yerinde. O yüzden bu sistemden Türkiye'nin kaosuna geri dönmek birazcık gözümü korkutuyor. Bu arada arabamıza kanguru çarpma hikayesini anlatayım mı?
Ben hatırlamıyorum onu. Anlatsana.
Evet, 2 sene önce kampa gitmiştik. Kampa gitmemiz de bir maceraydı zaten. İlk ormanda kaybolduk çünkü yolladıkları GPS location yanlıştı. Dönüş yoluna geçtiğimizde de yani böyle çok korkunç bir podcast dinliyorduk aslında. Yani zaten bir arkadaşımlaydım ve ikimiz de böyle çok depresif moddaydık. Giriyoruz, bir anda pat, araba yamuldu. Ne olduğumuzu anlamadık. O arabaya kanguru çarptı ya da biz arabayla kanguruya çarptık. Burada hani çok olan bir şey aslında ama hani ben hiç yaşayacağımı düşünmemiştim. Araba sert oldu. Hani arabanın zaten hani ön kısmı bitik haldeydi. Ve biz hani Brisbane'den yaklaşık bir saat uzaklıktaydık. Hani camman da çatlamıştı. İlk başta dedik belki hala gidebiliriz. Tabii ki de gidemedik. Neyse sonra arkadaşım işte arama çekiciyi aradı. Ondan sonra biz ama Brisbane'a doğru değil, Brisbane'den gene geldiğimiz yoldan geri götürdüler. Çünkü en yakın çekici 40 dakika uzaklıktaymış. Sonra Allah'ın bir köyünde bizi bıraktı çekici. Ondan sonra neyse bir arkadaşımız sağ olsun Brisbane'den geldi, arabayla bizi aldı. Ama arabaya kanguru da çarpmasını yaşadım. Hani o yolda zaten hani hep ilan şeyler, işaretler oluyor. Hani Avustralya'nın en büyük turizm imgelerinden biri olan kanguru çıkabilir. Gerçekten kanguru çıktı.
Peki normalde şey mi? Yani sonuçta vahşi bir hayvan ama yani evcil hayvan değil ama tehlikeli mi onlara yaklaşmak? Böyle saldırabiliyorlar mı?
Tehlikeli, tehlikeli. Ya, saldırabiliyorlar. Hatta belki videoları görmüşsündür ya bayağı yani yumruk atıyorlar yani. Gergin hayvanlar.
Ama bilmiyordum ben. Peki koalalar nasıl?
Koalalar güzel ama kokuyorlar ya. Hani burada bir koala koruma bahçesi var. Orada işte koalayı kucağına alıp fotoğraf çektirebiliyorsun. O da klasik Avustralya eventlerinden biri. Ve hani kucağıma aldığımda hani ya güzel bir hayvan böyle pofuduk ama kokuyor.
Pofuduk sıfatıyla hoşuma gitti gerçi. Boş ver kokusunu. Denizciğim artık seni yavaştan azat ediyorum. Sorularım da bitti.
Yani Palu ailesini de anlatmadan bitmiyor ama. Palu ailesinin buradaki laboratuvardaki insanları anlatmaya çalıştım. Olmadı. Hani arada böyle onlara çünkü anlamıyorlar. Saat 5 olunca niye bu manyak burada full makyaj sarışın bir kadını izliyor diye. Arada anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Viyana'daki olayları ama anlamıyorlar. Çok çok zor.
Yani bir saniye sen laboratuvarın ortasında mı izliyorsun Müge Anlı'yı? Ben böyle gizlice falan izliyorsun diye düşünmüştüm ya da.
Hayır. Bayağı ofiste izliyorum canım. Mesela üç tane monitörüm var. Bir tanesi Müge.
Ay Deniz ya.
Değişik kafalar ama benim hani hoşuma gitmesin demek de yanlış belki de hani benim ilgilenmemin sebebi hani buradaki hani düşünce stilleri ya da insanları nasıl bu kadar korkuyla manipüle edebilmeleri yani çok çok enteresan geliyor. Aslında sosyolojik olarak yani çok değişik bir araştırma programı. Ama hani Avustralya'da da değişik cinayetler oluyor, olmuyor değil. Mesela bir dönem bir sürü backpacker öldürülmüş. Onun dışında böyle değişik şeyler de var. Ne denir? Kaltlar var. Tek tük ama var. Burada da olmuyor değil.
Birçok konuyu konuştuk aslında. Sorularıma da demin de diyordum. Baktım ve gerçekten her şeyi konuştuk. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
Sanırım yok. Artık benim burada uyku vaktim geliyor ve daha çok saçmalamadan burada bitirelim bence.
Yo saçmalamadın yahu. Şey geçen sefer de Deniz'e eklemek istediğin bir şey var mı noktasında şeyi söylemişti. İşte konsoloslukta yaşadığı ayrımcılık, ırkçılık çizgisindeki hikayeyi anlatmıştı.
Evet.
Bu sefer de kanguru hikayesi geldi. Deniz üçüncü kaydettiğimizde bakalım nasıl bir şey çıkacak.
İlk çekimde daha çok duraksamıştım. Bu sefer açıldım. Geçen sefer konuşamamıştım. 2 gündür biraz daha Türkçe çalıştım.
Dinleyicilerin sağlığı açısından daha iyi oldu desene.
Dinleyicilerin sağlığı açısından daha iyi oldu.
Hay desene derken şey anlamında hani denir ya öyle lafın gelişi hani diktate etmiyordum seni yani şöyle
Ha, anladım. Tekrar etmedin.
desene. Bu noktaya kadar dinlediyseniz teşekkürler. Deniz sana da çok teşekkür ederim. İyi ki katıldın. Hatta iyi ki ikinci kere katıldın.
Ben teşekkür ederim.
Hatta koronavirüs bölümünde 12 ülkeye bağlanmıştım. Orada da Deniz Avustralya'dan gelişmeleri aktarmıştı. Yani bir bakıma hem bu ikinci konuk oluşun podcast'te hem de üçüncü kaydımız oldu. Tekrardan teşekkürler.
Artık dördüncüsünü belki 2021'de yüz yüze yaparız.
İnşallah gerçekten. Hedef 2021.
Hedef 2021.
O zaman çok teşekkür ederim Deniz. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere mi?
Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da Bir Gidene Soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.